Flora'nın incileri. Nermin Bezmen.
Ayrım 33.
Harp zamanı, insanın asıl hayatı paylaşmak istediklerinden, sevdiklerinden ayrılıp, yine sevdiklerini bir yerlerde bırakıp gelmiş ve kendisine tamamen yabancı olanlarla hayatı paylaşıyor olması çok farklı bir duygu. Bu ne zaman, nereden geldiğini bilemediğimiz tabii içinde geçerli. 22 Ağustos 1917. Hüma son çevirdiği sayfaya yapıştırılmış fotoğrafla karşılaştığı an nefesini tuttu. Onu daha evvel hiç görmemiş olmasına rağmen hemen tanımıştı. Poz vermiş üniformalı delikanlı Ezra'dan başkası değildi. Aynen babaannesinin anlattığı gibi zarif, ince bir yüz yapısı, çıkık elmacık kemikleri, düz inen burnuyla, hüzünle kıvrılan, küçük fakat dolgun dudaklarına çocuksu bir ifade veren, üzerindeki derin gamze, insanı durup anlamak için seyretmeye iten açık renk gözleri, kısa kesilmiş dalgalı saçlarıyla Ezra ona bakıyordu. Daha neler yaşayacağının sorusu okunuyordu sanki ifadesinde. Hüma parmaklarını sararmış fotoğrafın üzerinde gezdirdi. Fotoğrafında 1917 senesinin gençliğini hapsetmiş olan genç adamı, canlı olarak az ileride şöminenin önünde odada düşündü. Babaannesinin yaşadıkları sadece bu odaya tekrar girmekle kalmıyor, gittikçe ona daha da yaklaşıyor, ruhuna, tenine daha yakına geliyordu. İçi bir kez daha ürperdi. Fotoğrafın üzerinde yanlamasına güzel bir yazıyla yazılmış şu not okunuyordu. Biricik aşkıma hasretle. Ezra, Ağustos 1917. Hüma uzun bir zaman resme bakmaktan kendini alamadı. İçinden bir his, babaannesinin hayatındaki erkekler içinde, Ezra'nın hepsinden çok farklı, özel bir yeri olduğunu fısıldıyordu ona. Belki de ondan etkilendiği için öyle olmasını arzuluyordu sadece. Bilemiyordu ama kesinlikle Ezra'yı özel kılan bir şey vardı. Konyağını yudumlarken 74 sene evvel babaannesinin aşkını kazanmış bu erkeği neden kendisine bu kadar yakın hissettiğini, neden anlayamadığı bir sıcaklıkla sarıldığını anlamaya çalışıyordu. Belki de yıllar sonra onların aşkını paylaştığı mekanda bulunuyor olmasıydı buna sebep. Birkaç sayfa önce yapıştırılmış Ezra'nın fotoğrafına bir kez daha uzun uzun baktı. Genç adamı gittikçe daha çok seviyordu. Genç adam mı? Gülümsedi. Ama fotoğraf, genç Ezra'yı tüm yakışıklı, aşık görüntüsüyle birkaç santimetre kare içinde hapsedip dondurmuştu. Tekrar sayfayı çevirdi. Ezra'yı yolcu ettikten sonra aldığım ilk mektuplar bunlardı. Kısa, sade ama bana sevgi getiren ve sevgiyle beklenen mektuplardı. Onun için büyük bir özlem, aynı zamanda derin bir endişe duyuyordum. Ama Nesim'in trajedisinin gerçekleşmesinde neredeyse yardımcı olduğuna inandığım vizyonların benzerini görmemek ve beni korkuya sürükleyecek tüm düşüncelerden uzak durmak için çabalıyordum. Ezra'nın bana yazdığı gibi, ilişkimizin son gelişmesinden annesini ve babasını haberdar etmediğinden emindim. Ama her ne yazdıysa benimle her zamankinden daha fazla ilgileniyorlardı. Celeste ve Paul sık sık arıyor, geliyorlardı. Ezra'nın gidişinden hemen sonra, Shanna'nın oturduğu apartmanın boşalan bir dairesine taşınmıştım. Batı 58. caddede, 1800'lerin sonunda klasik mimariyle inşa edilmiş, biblo gibi süslenmiş taş işçiliğiyle göz alan harika bir binaydı. Bina olduğu gibi Shanna'nın ailesine aitti. Geniş ve lüks daireleri olan apartmanın en üst katı ise, çatının gölgelendirdiği küçük balkonların yer aldığı, daha küçük 3 daireye bölünmüştü. Bunlardan birinde Shanna, diğerinde emekli bir Broadway aktristi oturmaktaydı ve batı yakasındaki üniversitelerden birinden davet alan fizik profesörünün boşalttığı daireye de ben taşınmıştım. arkadaşımın ailesinin benden dairenin gerçek kirasını almadıklarının farkındaydım ama düşündüğüm bütçenin içinde kaldığım için seviniyordum. Steinenstein'daki paramın ve fonlarımın idaresini Ezra'nın babası bizzat takibe almıştı. Janine ısrarla yokluğunda pekala Ezra'nın dairesinde kalabileceğimi defalarca söylemişti. Ama Ezra ile o son geceki yakınlaşmamız olmasaydı dahi bu teklife olumlu cevap vermem mümkün değildi. Yan yana dairelerde oturmaya başladıktan sonra Shana ile galeride olduğum saatler dışında neredeyse her gün beraberdik. Üniversitede okuduğumuz bölüm, seçmeli derslerimiz aynıydı. Uzun zamandır akşamları yemekler, hafta sonları harika programlar hazırlayan ve beni yalnız bırakmayan Ezra'dan geriye kalan o koskoca boşluğun sadece onun dostluğunu arayışımdan kaynaklanmadığını biliyordum. Ben aslında farkında olmadan onun sevgi, şefkat dolu beraberliğinde fiziksel bir ilişki kurmadan yaşadığımız platonik bir flörtün tadını çıkarmıştım. Ama bunu yüksek sesle kendime itiraf etmekten dahi korkarak hislerimi perdelemiştim. Shana'nın bile olan özlemi benim yaşadığımdan farklı değildi. Bill cephede değil İstanbul'da Perapalas'ta kalıyor da olsa, ne zaman ve nasıl döneceği veya dönemeyeceği belirsizdi. İstanbul'a varır varmaz babamları bulmuş ve ziyaret etmişti. O günden beri evden nispeten daha sık haber almaya başlamıştım. Zira New York Times aracılığıyla Shana'ya gelen zarfların içinden babamın bana yazdığı mektuplar da çıkıyordu. Ama içerikleri ailemde tatsız bir şeylerin yaşandığına dair duyduğum endişeleri hala daha huzura çıkarmaya yetmiyordu. Israrlı sorularım üzerine nihayet en son gelen mektubunda babam, harp patladığı sırada Manchester'da olan dayımın geri dönemeyip orada kaldığını, eniştelerimin de birinin Beyrut, diğerinin İskenderiye'de eve dönebilmek için uygun bir fırsat beklediğini yazıyordu. Anneannemse benim uzaklarda yalnız kalmamla başlayan üzüntülerine ilave olan bu yeni acılarla çok yıpranmış ve geçirdiği bir felçten sonra sağ elini ve kolunu kullanamıyormuş. Uzun zamandır kötü bir şeyler olduğunu hissetmeme rağmen gerçeği okuduğum zaman gözyaşlarıma hakim olamadım. O akşam yine Chopin'in notalarına sığınarak o güzelim çocukluk ve genç kızlığa ilk adım attığım yıllarımı tekrar tekrar yaşadım. Sevgi dolu, kocaman, kalabalık ailem. Suadiye'de hanımelilerin ve akasyaların kokusuyla sarılı köşk ve Maçka'daki konak. Elinde ağızlıklı sigarası, ince tijli Rus kadehinde vodkası, boynunda inci kolyesiyle anneannem. Evin merdivenlerinde, uzun koridorlarında bir balerin edasıyla neredeyse süzülerek koşuşan anneciğim. Sakin, kibar tavrıyla babam. Dünyanın dört bir köşesinden getirdiği hediyeleri heyecanla beklediğim dayım. Beni olmayan çocuklarının yerine koyup tüm sevgilerini veren halalarım ve eniştelerim. Hepsi sırayla gözyaşlarım arasında resmi geçit yaptılar. Suadiye'de gül tarhlarının arasında beyaz takım elbisesi, kolalı gömleği, boyun bağı ve elinde devamlı yanıp sönen sigarasıyla ilk aşkım, sevgilim, kocam Nesim'in kolunda uzaklaştığım, bu huzur ve sevgi dünyasına duyduğum özlem hiç bu akşamki kadar büyük olmamıştı. Daha aciz, daha çaresiz kaldığım anlarda bile. Ama üzüntümün derinliği benim onlara olan özlemimden ziyade onların bana duyduğu hasretin boyutunu ve ailenin dağılışından dolayı yaşadıkları acıyı hissedebildiğimdendi. Babamın bunca zamandır yaşadıklarını benden niye saklayıp şimdi hepsini birden anlattığını hiçbir zaman bilemedim. Her neyse, buna Bill'le görüşmesinden sonra karar verdiği aşikardı. Belki de artık anlattıklarını taşıyacak kadar büyümüş olduğuma inanıyordu. O akşam Shana ile bir araya geldiğimizde sırrımı ona da henüz açmamaya kararlıydım. Önce içine girdiğim yeni ruh haline alışmak, kendimi tartmak ve bazı kararlar verme ihtiyacındaydım. arkadaşım gösterdiğim huzursuz ve düşünceli tavrımı, babamdan gelen son mektuba bağladığı için başka bir şeyden şüphelenmedi. Ezra'nın 17 Ağustos'ta yazdığı mektuptan sonra ondan uzun bir süre haber alamadım. Her gün ondan gelecek bir haberi bulacağım saatleri iple çekerek akşam ediyordum. Daha apartmana girerken yaşlı Stefan'ın yüz ifadesinden bana bir haber gelip gelmediği belli olurdu. Eğer mektubum varsa benim duyacağım mutluluğun bir ön işareti gibi bakışında kocaman bir gülümsemeyle ayağa kalkardı. Ağustos sonu gelmişti. Bedenimi paylaştığım bebeğimin bende yarattığı fiziksel değişikliği anlayabilmek için sık sık aynanın karşısında çıplak vücudumu seyrediyordum. Görünürde değişen hiçbir şey yok gibiydi. Ama ruhsal dünyamın büyük bir değişikliğe açılmaya başladığının farkındaydım. Hayatıma getireceği zorluğa ve kaosa rağmen bu bebeği istiyordum. Ve artık her şeyi onun da kararımda bir söz hakkı varmış gibi onu düşünerek yapmaya başlamıştım. Bebeğimi böyle sahiplenirken bir taraftan da onun sayesinde varlığında sebebi olan Ezra'yı günlük yaşantıma katmış gibi hissediyordum. Hamile olduğumu Ezra'ya söylemeyi geciktirmemin bir sebebi de mektuplarında hep belirttiği gibi yola çıkmadan önce kısa da olsa bir izinle New York'a gelebildiği takdirde haberi onunla baş başa olduğumuz bir anda verme arzusuydu. Onun şaşkınlığını, sevincini, her ne yaşayacaksa onu izlemek, yüzündeki o ifadeyi görmek, hissetmek istiyordum. Daha önce de Shana dahil bu sırrımı kimseye açmamaya kararlıydım. Bende bıraktığı bu canlı hatırayı ilk bilen olmak Ezra'nın hakkıydı. Eylül'ün ilk haftasında Hoboken, New Jersey'den atılmış, alelacele yazıldığı belli kartpostal, bu karşılaşmamızın uzun müddet gerçekleşmeyeceğini kesinleştiriyordu. 102. Piyade Alayı, Yale'daki kamptan ayrılmış ve cepheye yola çıkmıştı. Zamanın ve cümlelerin olduğunca ekonomik kullanılmak zorunda kalındığı belli karttaki haber, bundan ve aşk sözcüklerinden ibaretti. Ona New Haven adresine postalamak üzere yazdığım mektubu zarftan çıkardım ve her gün yazdıklarımı ekleyerek gönderebileceğim yeni bir adres gelmesini beklemeye başladım. Eylül sonuna doğru henüz hiçbir haber gelmemişti ve vücut hatlarımda benden başka kimsenin henüz anlayamayacağı değişiklikleri fark etmeye başlamıştım. Kafamdaki binbir düşünceye, ileriye dönük henüz çözemediğim problemlerime rağmen, gözlerim şimdiye dek hiç olmadığınca parıldıyor, dudaklarıma sık sık bir tebessüm yerleşiyordu. Bebeğim kendisiyle ilgili düşüncelerimin yanı sıra, bedenimde gittikçe belirginleşen yeriyle, tüm hayatımı, damarlarımda dolaşan kanı, yüreğimin atışını, tüm yaşamımı, varlığımı paylaşıyordu. Buna rağmen Ezra'nın yokluğu ve benden uzak olması, üstelik nerede, ne şartlar altında olduğunu bilmemem, gittikçe yüreğimi daha çok ağrıtmaya başlamıştı.
Ayrım sonu.